Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. As suresinin tilavetini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr innel Allahu Ekber, Bismillahirrahmanirrahim, vel asr innel insane lefî husr. Vel asr الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Asra andolsun. Gerçekten insan kesin olarak bir kayıp içindedir. Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka. Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızın sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20, dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında, kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Fahri Kainat Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 24 Azar 1400, Hicri Kameri 10 Cemadü'l-Evvel 1443 ve Miladi Takvimle 15 Aralık 2021 Çarşamba. Kıymetli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene'yi arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sunacağımız sabah haberleri ve günün siyasi yorumları ardından sırasıyla Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, Nur'a Giden Yol, Deniz Kuvvetleri'nin Sirac Hız Botu ve Kalıcı Itır adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Sabah yayınımız önemli haberlerin özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
İran Cumhurbaşkanı Reisi, Tahran ve Berlin ikili ilişkilerde verimli bir işbirliğini sağlayabileceğini söyledi. Balibaf, iyi müzakere, iyi bir anlaşmaya yol açabilir dedi. Bağrıkenin nükleer anlaşmaya aykırı olan tüm yaptırımlar derhal kaldırılmalıdır dedi. Suudi Arabistan, Viyana görüşmelerinin başarılı olmasını umut ediyoruz açıklaması yaptı. İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullayan, bölgedeki sorunların nedeninin sahte Siyonist rejim İsrail olduğunu söyledi. Bağdat, İran'a doğalgazdan kaynaklı borcunu ödemeye hazır olduğunu bildirdi. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, yeni Almanya Şansölyesi'nin seçilmesini kutlayan mesajda, İran ve Almanya karşılıklı saygı ve çıkar atmosferinde 150 yıllık tarihi ilişkilere güvenerek ikili ilişkilerde faydalı ve değerli işbirliği kurabilirler ifadesini kullandı. İran Cumhurbaşkanı Reisi, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'a gönderdiği mesajda, "Sizi Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi olarak seçilmenizden dolayı içtenlikle tebrik ediyorum," dedi. İran İslam Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasındaki 150 yılı aşkın süredir devam eden ve geniş ve çeşitli kapasitelere dayanan tarihi ilişkilerin siyasi, ekonomik ve kültürel alanda da geliştirilmesi için değerli bir miras sayıldığını ifade eden reisi, iki ülkenin bu fırsatı değerlendirerek karşılıklı saygı ve çıkarlara dayalı bir ortamda ikili ilişkilerde değerli işbirlikleri oluşturabileceğine inanıyorum diye belirtti. Bugün dünyamızın uluslararası ve bölgesel düzeyde önemli zorluklarla karşı karşıya olduğunu söyleyen reisi, zorlukları başarıyla ele almak, ortak uluslararası sorumluluğu almayı ve dünya insanlarına barış, istikrar ve refah getirebilecek eylemlerde birlikte çalışmayı gerektirir. İran İslam Cumhuriyeti'nin bu yöndeki etkileşimleri genişletmeye hazır olduğunu beyan ederim değerlendirmesinde bulundu. İran Cumhurbaşkanı Reisi mesajının sonunda İran İslam Cumhuriyeti'nin başta Almanya Federal Cumhuriyeti olmak üzere tüm ülkelerle maksimum taammül yönündeki kararlılığını vurgulayarak iki ülke arasındaki ilişkilerin geçmişe göre daha fazla gelişmesini temenni ediyorum diye ekledi.
İran İslam Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bagır Garibaf 4+1 grubuyla yapılan müzakerelere atıfta bulunarak İyi müzakereler, iyi bir anlaşma yol açabilir dedi. Galibaf dün İran İslam Cumhuriyeti'nin komşu ülkelerdeki delegasyon başkanları toplantısında şöyle dedi. Nükleer anlaşma çerçevesinde bir anlaşmanın ekonomik kazanımına yol açması önemli. Bu nedenle yaptırımların kaldırmasına yardımcı olmak için hep birlikte çalışmalıyız. Galibaf, büyükelçileri ve diplomasi alanını doğrudan ilgilendiren konulardan biri de yaptırımların etkisiz hale getirilmesi ve kaldırılması meselesidir. Dış politika ve diplomatik aygıt alanında bu iki meseleye ve diplomasi alanına odaklanmalıyız. İslam Şura Meclisi Başkanı ayrıca yaptırımları etkisiz hale getirmeye çalışmalıyız ve aynı zamanda diplomatik aygıtla ilerlemeye çaba göstermeliyiz dedi. Galibaf şöyle dedi. Düşmanlar zor ve güç alanda mağlup olduktan sonra yumuşak ve akıllı güç alanda ortaya çıktılar ve İran'a karşı farklı bir tehdit kullandılar.
İran İslam Cumhuriyeti Viyana Baş Müzakerecisi Ali Bakri Kani, eğer diğer taraf nükleer anlaşma kapsamındaki tüm yükümlülüklerini yerine getirmek için ciddi bir iradeye ve pratik hazırlığa sahipse, yakında her iki tarafça üzerinde mutabık kalınan bir anlaşmaya varabileceğiz dedi. Press TV'ye demeç veren Bakri Kani bu görüşmelerde vurguladığımız ve İran Cumhurbaşkanı ve diğer üst düzey yetkililer tarafından zaten vurgulanan şey, Viyana müzakerelerinde bizim ana önceliğimiz olan İran halkına yıllardır uygulanan tüm yasa dışı ve baskıcı yaptırımların kaldırılmasıdır. İran milletine uygulanan ve yeniden yürürlüğe konulan yaptırımlar, uluslararası hukuka, uluslararası düzenlemelere, uluslararası ilkelere ve ayrıca nükleer anlaşma adlı uluslararası anlaşmaya ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararına aykırıdır ifadesini kullandı. Bakri Kani görüşümüze göre net olan nükleer anlaşmaya aykırı olan tüm yaptırımların Obama yönetimi sırasında veya Trump ya da Biden döneminde uygulanmış olsun derhal kaldırılması zaruretidir. Bu nükleer anlaşma ile ilgili tüm yaptırımları içerir. Bunların da kaldırılması gerekiyor. Buna göre sözde maksimum baskı kampanyasınca uygulanan tüm yaptırımlar nükleer anlaşma ile ilgili olduğu için kaldırılmalıdır değerlendirmesinde bulundu. İran İslam Cumhuriyeti dışında diğer 4+1 ülkeleri ve hatta yeni Amerika yönetiminin bile bu konuda hemfikir olduğunu ve önceki Amerika yönetiminin nükleer anlaşmadan yasa dışı bir şekilde geri çekildiğini kabul ettiğini dile getiren Bakri Kani, Biden hükümetinin bu yanlış tersine çevirmek istediğini ve 2015 anlaşmasına geri dönmek istediğini iddia ettiğini ve İran'ın bu iddianın gerçekleşmesini görmek istediğini söyledi. Joe Biden hükümetinin nükleer anlaşmaya dönme arzusunu belirtmesine rağmen görüşmeler sırasında yeni yaptırımlar getiren çelişkili davranışları ve tutumlarına değinen İranlı yetkili, bunun Amerika'nın çelişkili ve ikili bir davranışı olduğuna inanıyoruz. Amerika hükümetinin bu davranışlarını açıklaması gerektiğine inanıyoruz. Yaptırımlar kaldırılması konusunda henüz ciddi bir müzakere süreci başlamadı diye konuştu.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin İran nükleer anlaşmasının yürütülmesiyle ilgili 2231 sayılı bildirinin uygulanmasına dair 12. raporunu gözden geçirmek üzere dün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde olağan toplantı yapıldı. İRNA'ya göre bu, Güvenlik Konseyi'nin Avusturya'nın Viyana kentinde başlayan yeni müzakere turu sonrasındaki ilk toplantı oldu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, 2231 sayılı Güvenlik Konseyi kararının uygulanmasına ilişkin 12. raporunda Viyana görüşmelerini memnuniyetle karşıladı. İran'a karşı tek yanlı Amerikan nükleer yaptırımların kaldırılması ve İran'ın ekonomik faydalarının gerekliliğinin altını çizdi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri raporda nükleer anlaşma konusunda son yıllarda yaşanan zorluklara atıfta bulundu ve nükleer anlaşmayı İran nükleer sorununun ve çok taraflı diplomasinin çözüm için en iyi seçenek olarak niteledi. Genel Sekreter, Nisan-Haziran ayları arasında gerçekleştirilen müzakereler ve diplomatik faaliyetler hakkındaki raporunda ve ayrıca Ortak Komisyon'un tüm tarafları Güvenlik Konseyi uyarınca taahhütlerini geri döndürmek için yaptığı son toplantıların memnuniyet verici olduğunu ve etkin işbirliği konusunun sağlandığını söyledi.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Rafael Grossi ile İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami arasındaki görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini duyurdu. Hatipzade, Press TV'ye verdiği röportajda İslami ve Grossi arasında sürmekte olan görüşmelerin ilerlemeye ve karşılıklı çıkarları ilgilendiren çeşitli konulardaki boşlukların azalmasına yol açtığını söyledi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü yaptığı açıklamada, "Ayrıntılara girmek istemiyorum ancak iki tarafın yakında bir anlaşmaya varacağını tahmin edebilirim," dedi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile İran arasındaki ihtilaflı konulardan biri, İran'ın nükleer tesislerine yönelik terörist sabotaj operasyonları sonrasında hasar gören Kereç'teki TESAI kompleksinde ajansın güvenlik kameralarının değiştirilmesidir. İki taraf 12 Eylül'de kamera hizmeti ve belirtilen ekipman taraf hafıza kartlarının değiştirilmesi konusuna ortak bir bildiri yayınlama konusuna anlaştı. Ancak anlaşmanın ötesinde ajans İran İslam Cumhuriyeti'nin karşı çıktığı güvenlik kameraların yeniden kurulması çağrısına bulundu ve 26 Eylül'de bir raporda İran'ın ajans uzmanlarında bu tür bir izni iptal ettiğini iddia etti. İran'ın Viyana merkezli uluslararası kuruluşlarda eski Büyükelçisi Kazım Garibabadi ise Kereç'teki TESAI kompleksine yönelik güvenlik ve adli soruşturmalar devam ettiğinden bu kompleksin izleme ekipmanı teknik serviste olmayacak. Bu nedenle ortak bildirde belirtilen ekipman terimi kullanıldı dedi.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan, İran'a yönelik yaptırımların kaldırılmasına ilişkin Viyana görüşmeleri hakkında dün gece yaptığı konuşmada, görüşmelerin başarılı olmasını ve iki tarafın kapsamlı ve uzun vadeli bir nükleer anlaşmaya varmasını umuyoruz dedi. İran'ın Suudi El Arabiye haber kanalına dayanarak verdiği habere göre, Bin Ferhan, Fars Körfezi İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri Naif El Hicref ile ortak basın toplantısı kulisinde açıklamalarda bulundu. Ülkesinin İran ile doğal ilişkiler aradığını ancak bunun Tahran'ın işbirliğine bağlı olduğunu belirten Bin Ferhan, şu ana kadar çıkan bazı haberler müzakerelerde bazı gecikmeler olduğunu gösteriyor dedi. Eski Amerikan Başkanı Trump yönetiminin nükleer anlaşmadan tek yanlı çekilmesine değinmeyen Suudi yetkili, Viyana görüşmelerindeki sert duruş endişe verici dedi.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Filistin İslam İdiriniş Hareketi'nin siyasi büro başkanıyla yaptığı telefon görüşmesinde bölge sorunlarının temelinde sahte Siyonist rejimin yattığını vurguladı. İran'a göre Emir Abdullahyan, Filistin İslam İdiriniş Hareketi Hamas'ın siyasi büro başkanı İsmail Haniye ile yaptığı telefon görüşmesinde hareketin kuruluş yıl dönümünü kutlayarak sahte Siyonist rejimle ilişkilerini normalleştirme yolunda ilerleyen birkaç bölge ülkesi, bölgenin ve İslam ümmetinin güvenliğine ve çıkarlarına aykırı hareket etmektedir dedi. İran Dışişleri Bakanı bu telefon görüşmesinde Hamas hareketini Kutsal Kudüs'ün kurtarılmasında İslami direnişin öncülerinden biri olarak nitelendirdi ve bugün direniş Filistin halkının tarihi haklarının hayata geçirilmesinde çok önemli bir role sahip dedi. İngiliz hükümetinin son zamanlarda Hamas'ı terör örgütü ilan etme girişimini de atıfta bulunan İran Dışişleri Bakanı bunu Filistin halkına karşı siyasi bir eylem olarak nitelendirdi ve İran İslam Cumhuriyeti'nin Filistin halkının direnişine verdiği desteğin devam edeceğini vurguladı. Haniye de bölgedeki bazı ülkelerin Siyonist rejimle ilişkileri normalleştirme eylemini kınadı ve bu eylemi Amerikan Siyonist bir yaklaşım olarak değerlendirdi. Hamas siyasi büro başkanı Siyonist rejimin bölgeye sızmasını bir güvensizlik, istikrarsızlık ve Filistin davası ve tüm İslam ümmeti için bir tehdit olarak nitelendirdi ve bu stratejinin başarısızlığa mahkum olduğunu ilan etti.
İran Cumhurbaşkanı'nın birimden sorumlu yardımcısı Sorana Settari, İran bilgi temelli ürünlerin pahalı yabancı ürünlerle aynı kaliteye sahip olduğunu söyledi. Sorana Settari dün İran'ın 22. Laboratuvar Ekipmanları ve Malzemeleri Fuarı ile 9. Araştırma Teknoloji ve Pazar Başarıları Fuarı'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, üniversite, toplum ve sanayi arasında iyi bir ilişki var ve özel sektör teknolojik ürünlerin üretiminde aktif rol oynamaktadır, dedi.
Bilim ve Teknoloji İzleme Kurumu Başkanı, İran'ın bilimsel diplomasisinin en yüksek büyüme oranını açıkladı. İran'a göre Muhammed Cevat Dehkani, uluslararası alıntı, veri bağıntı Skopos'tan alınan bilgiler, İran'ın 2021'in başından bu yana bilimsel diplomasinin %34'ünü üzerinde ve son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını gösteriyor, dedi.
İran Merkezi Sigorta Genel Müdürü Gulam Rıza Süleymani, felaketlerle başa çıkmak için eko ülkeleri arasında işbirliğine duyulan ihtiyacı vurguladı. Süleymani, Ekonomik İşbirliği Örgütü Başkan Yardımcısı ve üyeleriyle görüşmesinde şöyle dedi. Ekonomik İşbirliği Örgütü üye ülkeleriyle yapıcı işbirliği, araç ve mekanizmaların kullanımı felaketlerde başa çıkmak için açık bir mecburiyettir. Süleymani ayrıca şöyle dedi. Eko üyesi ülkelerin coğrafi konumu dünyanın kazaya açık en hassas bölgelerinden biri. Bu nedenle bölgede her yıl deprem ve sel gibi olaylara tanık oluyoruz. Bu da çok sayıda insan ve ölüme ve hasara neden oluyor.
Irak Elektrik Bakanlığı sözcüsü, bakanlığın Tahran'a doğalgaz borcunu ödemeye hazır olduğunu duyurdu. Irak Elektrik Bakanlığı sözcüsü Ahmet Musa, dün İran heyetiyle yaptığı görüşmede borçların geri ödenmesi başta olmak üzere birçok konu ve teklifin ele alındığını ve Irak'ın İran'a olan borcunu ödemeye de hazır olduğunu söyledi. Irak Elektrik Bakanlığı, İran heyetiyle yapılan görüşmelerde doğalgaz sıkıntısının da aralarında bulunduğu iki önemli konu üzerinde durduğunu duyurdu. Ahmet Musa, İran'ın Irak'a gaz ihracatındaki düşüşün borçlarla ilgisi olmadığını, İran'daki iç ihtiyaçla ilgili olabileceğini belirterek, Irak Elektrik Bakanlığı'nın İran tarafına gaz ihracatındaki düşüşün nedenlerini sorduğunu söyledi.
İstanbul Esenyurt'ta 4 katlı binanın bodrum katında çıkan yangında Suriyeli 4 çocuk hayatını kaybetti. Yangından son anda kurtarılan anne ve bir çocuğu hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Türkiye'de son 24 saatte 358.117 COVID-19 testi yapıldı. 21.477 kişinin testi pozitif çıktı. 181 kişi yaşamını yitirdi.
Amerikan gazetesi New York Times, çok gizli bir Amerikan biriminin Suriyeli sivillere yönelik cinayetlerini ifşa etti. Gazete, Amerikan birimi üyelerinin son 5 yılda Suriye'ye 10 binlerce bomba ve füze ateşleyerek çok sayıda sivili öldürdüğünü ortaya çıkardı.
Birleşik Arap Emirlikleri hükümeti, Amerika'nın savaş uçaklarının kullanımına yönelik artan kısıtlamalarıyla ilgili endişeleri nedeniyle Amerika ile 23 milyar dolarlık F-35 savaş uçağı satın alma görüşmelerini askıya aldı. Wall Street Journal, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Amerika ile yapılan 23 milyar dolarlık F-35 ve Reaper insansız hava araçları anlaşmasına çekilme tehdidinde bulunduğunu yazdı.
Rusya Devlet Başkanı Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la telefon görüşmesi yaptı. Ukrayna hükümetinin bazı batılı ülkelerin yardımıyla temas hattındaki durumu tırmandırdığına değinen Putin, Ukrayna'ya modern silah tedarik edildiğini, bunun Rusya'nın güvenliği için doğrudan tehdit oluşturduğunu ifade etti.
Ve Haiti'nin kuzeyinde akaryakıt taşıyan bir kamyonun patlaması sonucu ilk belirlemelere göre en az 50 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı. Başbakan Ariel Henry, patlamanın pazartesi günü gece saatlerinde Cape Haitian şehrinde meydana geldiğini açıkladı. Eski başbakan ise ülkenin kuzeyinde meydana gelen patlama ardından taziyelerini iletti.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi. Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin İran'a karşı yaptırımların kaldırılmasına vurgusu etrafında. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararının uygulanmasıyla ilgili 12. ve yeni raporunda Viyana müzakerelerini memnuniyetle karşılayarak Amerika'nın İran İslam Cumhuriyeti aleyhindeki yaptırımların kaldırılmasının zarureti ve İran'ın kapsamlı ortak eylem planı Bercam Nükleer Anlaşmanın ekonomik avantajından yararlanması gerektiğine vurgu yaptı. Guterres, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 2231 sayılı kararının uygulanmasıyla ilgili 12. raporunu 14 Aralık Salı günü düzenlenecek oturumda incelenmek üzere geçen hafta bu konseye sunmuştu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri bu raporda son yıllarda Bercam nükleer anlaşma konusunda yaşanan zorluklara değinerek nükleer anlaşmayı İran'ın nükleer meselesinin çözülmesi ve çok taraflı diplomasi için en iyi seçenek olarak tanıttı. Guterres raporunda geçen hafta Nisan-Haziran ayları arasında yapılan diyaloglar çerçevesindeki diplomatik faaliyetler ve tüm tarafların nükleer anlaşma çerçevesindeki yükümlülüklerine geri dönmek üzere yapılan ortak komisyonların son oturumlarına da olumlu baktığını ve konu etrafında toplanan taraflar arasında yakın ve etkin işbirliği talebinde bulunduğunu ifade etti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri aynı zamanda bu faaliyetlerin hızlandırılmasına ve müzakere sürecindeki gecikmelere fırsat verilmemesi gerektiğine de vurgu yaptı. Guterres son raporlarına benzer bir şekilde Amerika'nın İran'a karşı tek taraflı nükleer yaptırımlarının kaldırılmasına ve İran'ın Bercam'ın ekonomik avantajından yararlanmasına vurgu yaparak özel olarak da İran'ın petrol alanıyla ilgili yaptırımların kaldırılmasının Bercam sürecini kolaylaştıracağını ifade etti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ayrıca İran'ın nükleer alanda attığı karşılıklı adımlar hususunda da gurur duyduğunu belirtti. Bu rapor
İsrail rejimi ve basın... Keller'in İran'ın füze programı ile ilgili yazışmaları ve 2231 sayılı kararın ihlali ile ilgili iddialara dayanarak İran İslam Cumhuriyeti temsilcilerinin bu iddialara yanıtları ve İran'ın savunma ve füze faaliyetlerinin meşru ve konvansiyonel mahiyetiyle ilgili tutumunu kapsamaktadır. Geçen dönemlerde olduğu gibi bu raporun son 6 ayda 2231 sayılı Güvenlik Konseyi kararını kolaylaştırmak için hazırlanan raporlar ile beraber Salı günü düzenlenecek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 6 aylık olağan oturumunda incelenmek üzere ele alınacaktır. İran İslam Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi ve Elçisi Mecid Tahterevanci ise New York'ta düzenlenecek bu oturumda İran adına konuşma yapacaktır. Güvenlik Konseyi oturumunun Viyana'da devam eden diyaloglar ve müzakerelerden etkilenmesi bekleniyor. Bu durumda Bercam içeriğinin tam olarak uygulanması için diplomatik müzakereler ve eylem planlarına, ayrıca Amerika'nın bu anlaşmaya geri dönmesine odaklanması beklenmektedir. Güvenlik Konseyi'nin bir önceki oturumu Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin İran'ın nükleer anlaşması ile ilgili olan 2231 sayılı kararının uygulanması hakkındaki raporu ile alakalı olarak 30 Haziran'da düzenlenmişti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri 11. raporunda Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararının uygulanması ile ilgili Amerika'nın Bercam'a geri dönüşünü uygun bir adım olarak sayarak Washington'dan İran'a karşı yaptırımları kaldırmasını ve muafiyetlerini uzatmasını istemişti. İran ile Fransa, İngiltere, Rusya, Çin ve Almanya'dan oluşan 4+1 arasındaki yaptırımların kaldırılması üzerine yeni tür müzakereler 9 Aralık Perşembe günü itibariyle Bercam Ortak Komisyonu oturumu ile başlamıştı. Viyana görüşmelerinin devam ettiği bir sırada Amerika, İran'a karşı zorba ve mantık dışı yaklaşımını devam ettirmektedir. Amerika çeşitli tehditlerle İran'a meydan okurken Tahran'a tavizler verdirmeye çalışıyor.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumu Suudi Arabistan'ın askeri bütçesinin azalması etrafında. Haber kaynakları Suudi Arabistan'ın 2022 bütçesini onayladığını ancak bu bütçede gelecek yıl için geçen yıllara göre askeri bütçenin %10 oranında düşüş yaşandığını duyurdular. Suudi Arabistan bütçesiyle ilgili olan bildirdi, Riyad hükümetinin 45.58 milyar dolar kadar askeri alana para ayırdığı açıklandı. Bunun da 2021 yılındaki askeri bütçeye göre %10 düşüş yaşadığını söylemek mümkün. Esasında Suudi Arabistan'ın askeri bütçesinden söz edildiği zaman bu ülkenin batılı ülkeler özellikle de Amerika'dan askeri silah alım için ayırdığı masraflar ve bütçe kastedilir. Çünkü bu ülke hiçbir şekilde herhangi bir silah ve askeri teçhizatı yerli olarak üretemiyor. Suudi Arabistan'ın ağır silah alımlarından güttüğü temel amaç bu ülkedeki hakimiyet yapısını korumak ve batılı ülkelere dayanarak egemenliğini devam ettirmektir. Amerikan eski başkanı Trump ise bu hususta defalarca Arabistan'ın Amerika'nın yardımları olmadan ayakta duramayacağını vurgulamıştır. Trump, Amerikan başkanlık seçimlerinin ilk turundan önce seçim kampanyası konuşmasında bu konuya değinmiş, açık bir şekilde şöyle demişti. Suudi Arabistan, Amerika'nın talebi üzerine dolar ve altın harcamak zorundadır. Amerika'nın desteği ve korumasının bedelini servetiyle ödemek zorundadır. Trump, Amerikan Başkanı döneminde 450 milyar dolar değerinde ticari ve askeri anlaşmaları Suudi makamlarla imzaladı. Amerika sadece 2015 ile 2021 yılları arasında Arabistan'a 64 milyar dolar kadar askeri teçhizat sattı. Bu yüzden son yıllarda Arabistan'ın imzaladığı ağır sözleşmelerden hareketli bu ülkenin askeri bütçesini azaltmasının çok dikkat çekici ve önemli olduğu, Riyad'ın ekonomik sorunlarına kaynaklandığı ve bu ülkenin belki de siyasi yaklaşımlarının değiştiğini gösterdiğini yansıtmaktadır.
Riyad son yıllarda önemli oranda bütçe açığı sorunu da yaşadı. Bunun başlıca nedeni ise petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, ekonomik kriz ve koronavirüs pandemisi olmuştur. Ancak bu ülkenin ekonomisini yıpratan hususlardan biri de kesinlikle Suudi Arabistan'ın Yemen'e karşı diğer bazı ülkelerin işbirliği ve Amerika'nın desteğiyle 2015'te başlattığı ve halen devam ettirdiği yıpratıcı ve sonuçsuz savaş olmuştur. Suudi Arabistan bu savaşla ilgili yaptığı hesap hatası ile 7 yıl süren bu savaşta istediği hedefe ulaşamazken, üstelik imajını bozmadan savaşı bitirmede çaresiz kalmıştır. Sonuçta Suudi Arabistan'ı feci bir yenilginin beklediği söylenebilir. Hali hazırda Suudi Arabistan bu kesin yenilgiden kurtulmak için diğer ülkelere sığınmaya çalışırken, bölgeye yönelik siyasetleri de gözden geçirerek revizyona gitmek zorunda kalmıştır. Bu yüzden temel değişikliklere gitmiştir. Bölgeye yönelik yaklaşımını bir şekilde değiştirmesi gerektiğinin farkına varan Riyad yönetimi, hali hazırda komşularıyla ilişkilerini düzeltmek istiyor. Bu yüzden Umman siyasetine benzer dengeli bir siyaset izlemeye çalışıyor. Nitekim son dönemde Suudi Arabistan Veliahtı Muhammed Bin Salman, Fars Körfezi kıyı ülkelerini dönemsel ziyareti sırasında bu yaklaşım çerçevesinde hareket etmeye başlamıştır. Bu nedenden dolayı Suudi Arabistan'ın askeri bütçesini azaltması zoraki bir durumun sonucu olduğu ve bizzat Riyad'ın benimsediği bir siyaset olmadığını söylemek gerekir. Bu da Suudi Arabistan'ın zayıflamasından dolayı böyle bir yaklaşıma geçmesini gösteriyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 24 Haziran 1400 Hicri Kameri 10 Cemadü'l-Evvel 1443 ve Miladi 15 Aralık 2021 Çarşamba. ...71 yıl önce bugün Hicri Şems'e 24 Haziran 1329'da Hüccetül İslam Şeyh Mehdi Vaiz Horasani vefat etti. Kendi zamanının meşhur vaizlerinden olan Hüccetül İslam Şeyh Mehdi Vaiz Horasani, İslami marifin yayılmasında edilmesinde geniş çabı harcadı. ...169 yıl önce bugün 15 Aralık 1852'de Fransız fizikçi ve kaşif Henri Becquerel Paris'te dünyaya geldi. ...65 yıl önce bugün 15 Aralık 1966'da dünyaca çocuk sinemasının ünlü şahsiyeti Walt Disney hayata veda etti. Walt Disney 1901'de doğdu ve Mickey Mouse adlı ilk sevilen karakterini 27 yaşında yarattı. Çizgi film karakterleri yaratan Walt Disney yaşamı boyunca dünyanın çocuklarına ve gençlerine güzel anılar oluşturmayı başardı. ...189 yıl önce bugün 15 Aralık 1832'de Eiffel Kulesi mimarı ve mühendisi Alexander Gustav Eiffel dünyaya geldi. Bu mühendis eni Eiffel Kulesi'nin inşasıyla tanınan büyük metal yapıların yapımında ve ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'ndeki özgürlük heykelinin iç ve metal gövdesinin yapımında maharetliydi. Gustav Eiffel ailesi 18. yüzyılda Almanya'dan Fransa'ya göç etti ve Eiffel soyadını ana vatanları olan Batı Almanya'daki bir dağdan aldı. Gustav Eiffel'in en önemli ve unutulmaz anıtlarından biri Paris'in simgesi olan Eiffel Kulesi'dir. Kule, Fransız devriminin 100. yıl dönümünü almak için 1889'da Paris Dünya Fuarı için inşa edildi. Eiffel Kulesi, metal yapılarda bir mühendislik sanatıdır ve Gustav Eiffel, mühendislik ve matematikteki tüm bilimini ve dehasını sanatla birleştirerek dünyaya sundu. ...46 yıl önce bugün 15 Aralık 1975'te sömürgeci İspanyol güçlerinin Afrika kıtasındaki Batı Sahra'dan geri çekilme süreci başladı. Afrika kıtasının kuzey batısındaki Sahra toprakları 18. yüzyıldan beri sömürgeci İspanyolların varlığına tanık oldu. 1884'te İspanya, Batı Sahra'yı İspanya'nın Sahrası olarak adlandırdı. Ancak sömürgecilik karşıtı müdahalelerin oluşması ve nihayetinde militan grupların ittifakından Polisario cephesinin kurulmasıyla birlikte bu mücadeleler örgütlü ve yaygın bir biçimde aldı ve 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kamuoyunun ve Birleşmiş Milletler'in bölgeye özellik verilmesi konusunda referandum yapılması yönündeki baskıları altında çöl komşuları Fas ve Moritanya bölgesinin mülkiyetini talep etti. İki ülke ile İspanya arasında çölün 2/3'inin Fas'a ve 1/3'inin Moritanya'ya verileceği bir anlaşmaya varıldı. Ancak bu konu hem çöl halkı hem de Polisario cephesi tarafından protesto edildi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Karar.
Ekonomi pes etti.
Yeni Asya.
Vergi zamları esnafın yükünü arttıracak.
Milli Gazete.
Erdoğan'a yakın isimden olay sözler. OHAL ilan edilebilir.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Remzi Özdemir 13 Aralık tarihli Yeni Çağ gazetesinde Merkez Bankası'nda fırtına öncesi sessizliği başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Son bir yıldır neredeyse her para politikası kurulu toplantısı öncesi aynı cümleyi kullandık. Tarihi bir toplantı her toplantının sonucu ekonomide sert dalgalanmalara neden oldu. Geldik bir toplantıya daha. Yılın son PPK toplantısı 16 Aralık Perşembe günü faiz ile ilgili kararını verecek. Bu tüm tarihi toplantılardan daha çok tarihi. Çünkü bu aynı zamanda Türk lirasının da kader toplantısı olacak. Türk lirasının kaderi aynı zamanda 80 milyon Türk insanının da kaderidir diye yazar. Yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Çünkü Türk lirasındaki değer kaybı bu ülkenin daha da fakirleşmesine neden oluyor. Gözler bu kurulun vereceği kararda ancak son değişikliklere rağmen kurulda işlerin pek de iyi gitmediği ve huzursuzluğun olduğu konuşuluyor. PPK'nın Kasım toplantısında başlayan bu huzursuzluğun Aralık toplantısında ciddi anlamda ortaya çıkması bekleniyor. Kasım toplantısı sonuçları yaklaşık 10 dakika geç açıklanmıştı. İddialara göre 18 Kasım toplantısında 200 baz puan faizi indirilmesi tartışıldı. Bazı üyeler buna şiddetle karşı çıktı ve bu nedenle kararın açıklanması gecikti. Sonuç olarak bazı muhalif üyelerin etkisiyle faiz indirimi 100 baz puanda sınırlı kaldı. Geldik Aralık toplantısına. Bu toplantıda her ne kadar siyasi irade düşüş istiyorsa da kurul üyelerinin hiç de aynı düşüncede olmadığı konuşuluyor. Çünkü bütün dünya artan enflasyon karşısında faiz silahını çekerken Türkiye'nin tam tersi faiz indirmesi izah edilir bir mantığa dayanmıyor. Kurul üyelerinin faiz indirimine sıcak bakmamasının iki nedeni var. Birincisi, dediğim gibi böyle konjonktürde faiz indirimine gitmek o ülkenin parasının ipini çekmektir. Aklı başında bir ekonomist bu ortamda bunu savunmaz. İstediğin kadar partizan bir bakış açın olsun yine de dediğim gibi ekonominin mantığına aykırı bir durum. İkincisi ise AK Parti sonrası bunun faturasının önüne gelmesinden korkmaları. İzah edilebilir olmayan bir kararın altına imza atmak yarın iktidar değişikliğinde ciddi tartışma konusu olacaktır. İşte kurul üyelerinin çekincesi bu noktalardan kaynaklanıyor. Peki, Merkez Bankası Başkanı tek başına yeterli mi bu kararı vermekte? Bu soruya kısmen evet diyebiliriz ancak kurul üyelerinin karşı çıktığı bir karara imza atmak çok da kolay bir olay değil. Çünkü bu kurul üyeleri ortaya çıkacak olan karara mutlaka muhalif şerh koyacaklardır. Bu gerginlik ortamda PPK Perşembe günü toplanıyor. Merkez Bankası'nın önünde iki yol var. Ya bu ay pes çekecek veya bir ay daha rahat bir nefes alacak ya da Türk lirasını yakan ateşi biraz daha arttıracak. Kurul üyeleri başkan hariç 5 kişi. Yeni bir faiz indirimi için en az 3 olumlu oya ihtiyaç var. Bu kez başkan Kavcıoğlu'nun işi hiç ama hiç kolay olmayacak.
Akın Aydın 13 Aralık tarihli Yeni Mesaj gazetesinde banka ve yastık altında para saklamak stokçuluk mudur? Başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Önce Sayın Erdoğan ardından da Diyanet İşleri Başkanı stokçuluğu ve stokçuları gündemlerine aldılar. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş elinde ürün olduğu halde kazanma hırsıyla piyasaya sürmemek İslam'ın üstün ahlak ilkeleriyle bağdaşmayan ve yasakladığı bir davranıştır dedi. Ama TDK İslam ansiklopedileri ilgili başlığı okumamış olacak ki konuyu eksik bıraktı diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Sayın Erdoğan stokçuluğun fıkhı başlığını dile getirip bunun adı ihtikardır diyerek olaya manevi pencerede açtı. Zulüm, kul hakkı, helal lokma kavramları üzerinden etkili bir hitap yaptı. Fakir fukaranın hakkını gasp ediyorlar, bunu yiyorlar. Buna fırsat vermeyeceğiz. Çalışsın, kazansın. Şu anda Türkiye imkanlarıyla buna çok büyük fırsatlar veren bir ülke. Niye helalinden çalışmıyorsun kardeş? Niye haram yollarla başvuruyorsun? Stokçuluğun bırakacaksın bir defa. Kim olursa olsun her alanda stokçuluk yapanın tepesindeyiz, diyordu. Dünya Eşitsizlik raporuna göre Türkiye'de gelir eşitsizliği son 15 yılda artmaya devam ederek son 3 yıldaki ekonomik yavaşlama tüm nüfus gruplarının gelirlerini azaltmış. Türkiye'de bir yetişkinin yıllık ortalama kazancı 85 bin TL. En yoksul %50'nin ortalama geliri yıllık 20.260 TL. En zengin %10'un ortalama yıllık geliri 460.020 TL. En zengin %10 tüm gelirin %54,5'ini alıyor. En yoksul %50'nin payı sadece %12. Bu ne demek? Türkiye'de bir kişi eğer siyasette çok iyi bir dostu yoksa ya da hırsızlık babadan oğula geçer sözünün muhatabı değilse, çalışarak bırak zengin olmayı, stokçuluk yapmayı ancak temel giderleri karşılayabilir demektir. Ortada bir adaletsizlik vardır. Çalışanın emeğinin karşılığını alamadığı gerçeği vardır. İhracat, ihracat, ihracat diyenlerin stokçular ve stokçuluk kavramları da detaylandırılmalıdır. 2005 yılında bankalarda 1 milyon lira ve üstü para bulunan mudi sayısı 12 bin iken bu sayı 2021'de 376.787 kişiye çıkmış. Stokçuluk kavramı ile baktığımızda tam 364 bin kişi paralarını bankalara stoklamışlar. Bu mudilerin bankalardaki mevduat toplamları ise 2 trilyon 392 milyar TL. Düşünün bir kere. Bugün piyasada dolaşımda 220 milyar TL civarında para varken bankalarda bunun 10 katından fazla para olması stokçuluk değil midir? Stokçuluk yapanın malına el konulacak diyorsunuz. Buyurun, elinizi tutan mı var?
İbrahim Kahveci 13 Aralık tarihli Karar gazetesinde Düşün Peşime başlıklı yazısına yer veriyor. Tam bir çelişkiler yumağı, hiçbir tutar tarafı, hiçbir gerçeklik payı yok ama Düşün Peşime diyebilen bir yönetim anlayışıyla yaşıyoruz. Ülke parayı kaybedebilir ama realiteyi kaybederse asıl onu bulamayız diyorduk ya, işte o noktadayız 19 yıl. Buna hazırlandık diyorlar ama 19 yıl sonra, sadece 6 ay sonra meyvesini yiyebilecekmişiz. O zaman 19 yıl niye bekledik diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
19 yıl sonra ülkeyi Kurtuluş Savaşı noktasına getirmek kimin marifeti olabilir? Bu Bunu hiç mi vebali yok? Sorular çok ama cevap hiç yok. Mesela kurlar yükselecek ve ihracat artacak ama kurları da yükselten şer güçlermiş. İyi ama kurlar yükselsin mi istiyorsunuz, yükselmesin mi? Bunu da bilen yok. Ya da ülkeye ödemeler dengesi verilerine göre yabancılardan yılın ilk 9 ayında 32,8 milyar dolar net para gelmiş. Olsun, rakamların hiç önemi yok. Rakamların o kadar önemi yok ki, mesela ülkede tüm faizleri sıfırlasak toplam tutar en fazla 550 milyar lira. Oysa sadece kur artışının ve sadece 3 aylık maliyeti 3,2 trilyon lira. Hatta burada ithalatın maliyet kısmı hiç yok. Realite gidince sloganla bu saçma sapan işlere imza atılabiliyor ve millete düşün peşime denilebiliyor. Gelin sadece faize bakalım. Merkez faiz indiriyor ama sadece merkez indiriyor. Piyasada faizler inmediği gibi yeniden yükselişler yaşanıyor.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nura giden yol. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyiciler. Nura Giden Yol başlıklı programımızın bir başka bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Geçen bölümde Zariyat suresinin tefsiri sona erdikten sonra, şimdi Kur'an-ı Kerim'in bir sonraki suresi olan Tur suresinin tefsirine başlıyoruz. Bu sure Mekke'de nazil olmuş ve ayetleri diğer Mekki ayetler gibi maat meselesi ve kıyamet gününde iyilerin ve kötülerin mükafatı ve cezalarından bahsediyor. Sure adını birinci ayette geçen ve üzerinde Hazreti Musa'ya Tevrat'ın indiği, böylece onun ilahi hitaba mazhar olduğu Tur Dağı'nda almıştır. Ya Rabbi teqabbel tevbetena Allah. Ya Rabbi vagfir zelletena Allah. Ve te'attaf vanhu khatiyetena Allah. Ya Rabbi teqabbel tevbetena Allah. Ya Rabbi vagfir zelletena Allah. Şimdi Tur suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetine kulak verelim.
Bismillahirrahmanirrahim. Vattur ve kitabim mesfur. Fî rakkim menşur. Vel beytil ma'mur.
Tur'a and olsun ki satır satır yazılmış kitaba, yayılmış ince deri üzerine, Beyt-i Ma'mura. Bu sure, Kur'an-ı Kerim'in diğer bazı surelerinde olduğu gibi birkaç yeminle başlıyor. Suredeki yeminler iki çeşittir. Bir çeşit yemin, dini kutsallıkların üzerine ve diğer bir çeşit de doğal fenomenlerin üzerine yapılan yemindir. Bu ayetler üç kutsal konuya işaret ediyor. Biri Hazreti Musa'nın Tevrat'ı teslim aldığı Tur Dağı, biri ise o Hazrete ve diğer ilahi peygamberlere nazil olan ve izleyenler arasında yayılan semavi kitaplar ve diğeri de Hazreti İbrahim tarafından yeryüzünde yeniden inşa edilen ve tarih boyunca muvahhid ve hac ibadetini yerine getirenlerce imarlı hale getirilen tevhid merkezi Kabe'dir. Bu ayeti kerimelerden şunu öğrenmekteyiz. Kitabın üzerine yemin etmek hem de cahiliye çağında kitap ve okuma yazma bilmenin yüce değerini yansıtır. Geçmiş peygamberlerin mirasını korumak, adlarını ve anılarını yaşatmak tüm ilahi dinlerin görevidir ve bir tek dine özel değildir. Semavi kitaplar en kaliteli maddelerin üzerine yazılmalı ve tüm insanların ulaşabileceği şekilde dağıtılmalıdır. Şimdi Tur suresinin 5 ve 8. ayet.